Ayrım 23. Sayfa 231'den devam. R. İstanbul Yahudi Cemaati. A. Tarihçe. Yahudilere Anadolu'nun hemen her şehrinde milattan sonra 1. yüzyılda rastlandığı gezginlerin ifadesine anlaşılmaktadır. Nitekim Hristiyanlığın serbest bir din olduğunu açıklayan Roma İmparatoru Konstantin, Bizantios'unsa yerleştiğinde eskiden yerleşmiş bir Yahudi cemaatiyle karşılaştı, M.S. 330'da. Bu tarihten 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar geçen dönem içerisinde Yahudiler, Bizans döneminde değişik koşullarla karşılaştılar. İstisnai huzurlu günlerin haricinde Hristiyanlığın ayrım yasalarının altında karanlık ve acılı yıllar geçirdiler. 1203'te Haçlıların Pera'da oturan Yahudileri yağmalaması ve katli ayrı bir felakettir. Yahudiler 4. ve 5. yüzyıllarda Konstantinopolis'in bugünkü Bakırcılar yani Halkopratia semtinde oturuyorlardı. 9. yüzyıldan itibaren bugünkü Ayasofya ve Bahçekap arasındaki bölgede 11. yüzyıldan sonra Galata Pera'daki nakledildikleri yerde ikamet ettiler. 1261'den beri Pegai yani Kasımpaşa, Haliç'te Fener civarında, Langada ve muhtemelen de Bizans'ın son dönemlerinde de Ortaköy'de oturdular. Uğradıkları zulme rağmen ipekçilik, el sanatları yani bakırcılık, marangozluk, cam eşyacılık ve bazıları ve hatta hekimlik gibi mesleklerle başarılı oldular. Bu dönemlerde dinde İbranice, konuşma dilinde Rumca geçerliydi. Daha sonraları İspanyolca hakim olmuş, bu lisanda da kelimeler kapmıştır. Fatih, İstanbul'u 1453'te fethettikten sonra Haliç'in iki yakasına oturan Yahudilere dokunmadı. Ayrıca İstanbul'dan birçok Yahudi'yi İstanbul'a yerleştirdi. İkinci Beyazıt zamanında 1492'de İspanya'dan kovulan Yahudiler, başta Balat olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerine yerleştiler. Bundan sonraki dönemlerde göçmenler sinagoglarını ve sosyal dayanışma kuruluşlarını oluşturdular. Hahambaşı Kapseli, yerli Yahudilerin göçmenlere yardımını sağladı. 16. yüzyılda ülkeye birçok yenilik de getirmiş Yahudilerden en parlak devrim yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde sarayda başarılı danışmanlık görevleri ve tıp doktorluğu yapanlar da oldu. Aynı zamanda Yahudi dini literatürüne değerli katkılar da sağladılar. Bu konular bu metnin kapsamında ve tarihçe bölümünde ayrıntı olarak işlenmiştir. 16. yüzyılın ortalarında İstanbul'da 30-40 ayrı cemaat yani kaharl ve 50 bin kadar Yahudi bulunmaktaydı. Yahudiler ticaretin değişik türleri, ithalat, ihracat, panayırcılık ve bazı işlerle uğraşıyorlardı. Padişah 3. Murat 1574-1595 yılları arasında hüküm sürmüştür. Zamanında Yahudiler İstanbul'a güzel evlere de sahip oldular. 17. yüzyılda Yahudiler saraydaki işlevlerine daha pasif bir şekilde devam ettiler. Bu arada Eminönü'ndeki Yahudiler yeni cami inşaatı nedeniyle Haskö'ye nakledildiler. Bu yüzyılda İstanbul'a çıkan sayısız yangınlar birçok Yahudi yerleşim merkezini yok etti. Örneğin 1633'te Cibali'de kalafatlanan bir gemideki yangın Yahudilerin yaşadığı Fener ve Unkapan'a dek uzandı ve 20 bin ev yandı. Evliya Çelebi'ye göre 17. yüzyılda İstanbul'da 656 Yahudi mahallesi vardı. 18. yüzyılda da İstanbul Yahudi cemaatinin saray ve babali ilişkileri zayıflama sürdürmüştür. Tarihçe bölümünde 18. yüzyılda İstanbul'a söz edilen birçok ünlü Yahudi diplomat, maliyeci, yazar ve besteciden bahsedilmiştir. Bu yüzyılda İstanbul'a birçok yangın, 60 kadarı büyük yangın çıkmış, evlerin yanı sıra sinagoglar, kurumlar, değerli el yazması eserleri içeren kütüphaneler de yanmıştır. 1715 yangınında evleri yanan birçok Yahudi Hasköy'ün Piri Paşa semtine yerleşti. 1840 yangınından sonra Yahudiler Ortaköy, Galata ve Üsküdar'a da yerleştiler. Keza Cibali yangını 1756'da yeni şehir içi Yahudi yerleşimlerine yol açtı. 1751'de kasırga ve sel, 1752 ve 1754'te şiddetli depremler, 18. yüzyılın İstanbul halkıyla beraber Yahudiler için de zor ve sıkıntılı bir dönem olmasına neden oldu. 19. yüzyılın önemli olaylarına ve kişilerine yine tarihçe bölümde yer verilmiştir. Bu devirde çeşitli ıslahatlar yapılmıştır. Bununla beraber yoğun Ermeni-Yahudi rekabeti ortamında Yeşaya Acıman, Ezekiel Gabay ve Bohor Karmona adlı 3 maliyeci idam edilmiştir. yeni bir hahamhane nizamnamesi ve resmen tanınmış bir hahambaşılık kurumunun oluşması, İtalyan Yahudi cemaatinin ortaya çıkması, bazı sinagogların onarılması ve Çorapçıhan, Büyükdere, Yeniköy, Yüksek Kaldırım Aşkenaz Sinagogu, Haydarpaşa Hemdat, İsrail Sinagogu gibi yeni sinagogların açılması, Balat Or Ahayim Hastanesi'nin faaliyete geçmesi bu yüzyılın İstanbul ile ilgili kayda değer gelişmelerdir. Ayrıca bu yüzyılın sonlarına doğru birçok hayır derneği oluşturulmuş, Hasköy, Balat, Ortaköy, Galata gibi semtlerde Osmanlı Devleti topraklarının başka yerlerinde olduğu gibi Alliance Israelite Universal okulları açılmıştır. İstanbul'da 19. yüzyılda cereyan eden diğer hadiseler arasında 400. yıl kutlamaları, Türk Yahudi basındaki filizlenme, özellikle yangın türünden doğal felaketleri almaktadır. Örneğin 1833'teki Hasköy yangınında 1000 kadar ev yanmış, 5000 Yahudi evsiz kalmıştır. 20. yüzyılda İstanbul'la ilgili konular arasında Yahudilerin de katıldığı İttihat ve Terakki faaliyetleri, işgal senelerindeki olaylar ve milli mücadele, Hayim Nahum Efendi ve Hayim Bekerano adındaki iki değerli hahambaşı 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan sıkıntılı seneler, varlık vergisi, 6-7 Eylül olayı, İstanbul'dan yurt dışına Yahudi göçleri, 500. yıl kutlamaları ve bu nedenle düzenlenen etkinlikler ve bazıları yer almaktadır. Türkiye'de bulunan 26 bin kadar Yahudinin tahminen 23 bin İstanbul'da yaşadığı sanılmaktadır. B. Hahambaşılık Kurumu. Hristiyanlıktaki papa ve patrik gibi sıfatların aksine ruhban sınıfı bulunmayan Yahudilikte tüm Yahudileri kapsayan bir hahambaşılık hiyerarşisi bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Bizans'ın son hahambaşı sıfatını alan Moşe Kapsali'de, sonra aynı görevde bulunan Eliyahu Mizrahi'nin 1926'da ölümünden sonra Romaniyot ve Seferat gruplarının bir tek isim üzerine anlaşamamaları üzerine 16. yüzyılın yarısından 19. yüzyılın başına dek Yahudileri resmen temsiliyle yetkili kimse olmadı. Ancak Eliyahu Mizrahi'nin birçok işlevi arasında hikometle yeterli derecede ilişki kuracak vakit ayıramaması nedeniyle cemaat liderleri dini işlerden alan bu tip temaslara tahsis eden kahyalık kurum oluşturdular ve bu mevkiye Saltiel getirildi. İstanbul'un fethinden sonra da Yahudilerin ödediği vergilerden esas adı Rav Akçesi olarak kabul edilen sembolik verginin ödenmesine Moşe Kapsali ve ondan sonra gelen Eliyahu Mizrahi'nin ölümünden sonra devam edilmedi. Osmanlı İmparatorluğu'nda belli başlı Yahudi yerleşim merkezlerinde özel hahambaşılık müessesesi vardı. İstanbul, Bursa, Edirne ve İzmir gibi. Ve Osmanlı Yahudilerin tümüne hitap eden bir hahambaşılık kurumu bulunmamaktaydı. Her dini topluluğun seçilmiş idare heyetleri, saymanı, hahamı, yeşiva başkanı, Marbi Tora adlı Tora'yı okutan ve değişik dinsel işlevleri olan dini görevlisi ve dayanı vardı. Dini toplulukların kendilerine mahsus yardımlaşma kuruluşları, sinagogları, bet dinleri, hevra kadişaları bulunuyordu. Dini toplulukların ekonomik, kültürel ve dini yaşamları, din adamları ve din bilginlerince yayınlanan askamot yani anlaşmalar ve takkanot yani talimatlar uyarınca yürütülürdü. İstanbul Yahudileri hahambaşılarını kendi aralarına seçerler ve seçim sonuçlarını yönetime bildirirlerdi. Ancak bu şekilde Yahudiler, Rumlar ve Ermenilerin aksine resmen tanınmış bir liderden yoksun kalmışlardır. 1835'te Yahudiler, Babali'ye başvurarak manevi liderlerinin Babali isad edilmeleri isteminde bulundular ve Abraham Levi resmen İstanbul hahambaşısı olarak tanındı. Olay Yahudiler tarafından sevinçle kutlandı. Ölümünden sonra Samuel Hayim, Moshe Fresco, Yakob Behar David, Hayim Akohen sırasıyla İstanbul hahambaşısı oldular. Hahambaşı Yakob Behor David, nişanı iftihar, büyük kordonu ile ödüllendirilen ilk Yahudidir. 1860'ta Yakov Avigdor hahambaşı oldu. Avigdor, Mecidi nişanı ile ödüllendirilmiştir. Kendisi Balat ve Hasköy Bet dinlerin haricinde Bet din Agodolu, ayrıca halk temsilcisine oluşan bir eşraf meclisi oluştururdu. Haham Akriş Kamondo arasındaki fanatik aydın çekişmesinde etkisiyle görevinden alınan Avigdor'un yerine Yahudi tebaası arasındaki anlaşmazlıklardan sıkılan Sultan Abdülaziz'in idaresiyle Edirne Hahambaşısı Yakir Geron İstanbul Hahambaşısı kaymakamı atandı ve emir üzerine 14 cemaat başkanı oluşan bir kurul Hahamhane Nizamnamesini hazırlamak için bir komisyon seçti. Nizamname 1865'te tebliğ edilerek yürürlüğe girdi. Yeni nizamnameye göre seçilen hahambaşı Yakir Geron olmuştur. Yakir Geron cemaati birlik ve beraberliğe çağırdı. Usulsüz harcamalara engel oldu, yabancı devlet büyükleriyle görüşme olanağı sağladı. Hayırlı çalışmalarla cemaatin sevgisini kazanan Yakir Geron, Mecini'ye nişanının çeşitli derecelerini aldı. Hahamhane nizamnamesinin hükümleri 5 bölümden oluşuyordu. 1. Haham başının statüsü, imparatorluktaki Yahudilerin başı olarak ifade edilmektedir. Haham başı nitelikleri ve seçimi, maddeler 1-4 bu bölümde yer almaktadır. 2. Haham başının istifa ve yeniden alınması ilgili maddeler, maddeler 5-11 bilgiler bu bölümde yer almaktadır. 3. Meclis-i Umumi seçimi ve yetkileri. Bu meclis 80 üyeden oluşur ve haham başının yani daimi üyenin başkanında toplanır. 60 üyesi sivildir ve İstanbul'un çeşitli idari bölümlerinin Yahudi sakinleri tarafından seçilirler. Bu kişiler de 20 din adamını seçerler. Bu şekilde oluşan 80 üye, 7 kişinin oluşan Meclis-i Ruhani'yi ve 9 kişinin oluşan Laik Kurulu veya Meclis-i Cismani'yi seçerler. Bu seçimlerin Osmanlı Sarayı tarafından onaylanması gerekir. Hahambaşı'nın imparatorluk düzeyinde seçilmesinden sonra Meclis-i Umumi, geçici olarak Taşra Hahambaşı'larının görev yaptığı bölgelerin temsilcilerinden oluşan 40 kişi tarafından takviye edilir. Bu bölgeler Edirne, Bursa, İzmir, Selanik, Bağdat, Kahire, İskenderiye ve Kudüs'tür. Maddeler 16-19. 1910 yılından Meclis-i Umumi'nin görev süresi 10 yıla hesaplanmıştır. 4. Meclis-i Ruhani'nin yetkileri. 7 din adamı kendilerine haham başı tarafından tevdi edilecek, dini ve diğer vazifelerin ifa edilmesiyle ilgilenecektir. Meclis-i Ruhani, hikamete, cemaate veya dine zarar dokunmadığı takdirde kitap nişriyatına, bilim ve sanatın yayılmasına engel olmayacaktır. Meclis-i Ruhani, talimatlara göre hareket edecek, taşra kentlerindeki hahamları denetleyecektir. Meclis-i Ruhani'nin başında aynı zamanda Bed-Din'in de başkanı bulunur. Bu başkanın 2 başkan yardımcısı vardır. Maddeler 20-38. 5. Meclis-i Cismani'nin yetkileri. Cemaat işlerinin ve hikametin emirlerinin uygulanması kadar cemaatten toplanan zaruri bağışların öksüzlere ve yoksullara adil olarak dağılımını sağlamakla ilgilidir. Maddeler 39-48. Hahambaşı Yakir Geron yorulup istifa edince Meclis-i Cismani Balat Ahrida'da Moşe Levi'yi Hahambaşı kaymakam seçti. Seçimi 1872'de iradeyle onaylanan Moşe Levi görevinin ilk yıllarında cemaatle ilgili faydalı çalışmalarda bulundu. Ancak bazı gelirlerin toplanmasındaki başarısızlık ve bütçenin eleştirilmesi sıkıntılar yarattı. Moşe Levi 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra görevinden istifa ettirildi. 1909'da Zulfaris Sinagogu'na yapılan seçim sonucuna Hayim Nahum Efendi Osmanlı Hahambaşısı seçildi. Hayim Nahum'un 1919'da istifasından bir yıl kadar sonra Edirne Hahambaşısı Hayim Moşe Bekerano Hahambaşı Kaymakamı sıfatıyla bu görevi sürdürdü. Osmanlı siyasal yaşamında etkinlikleri olan adı geçen 3 Hahambaşı'ya daha önceki bölümlerde de daha ayrıntılı olarak değinilmiştir. Bekerano'nun 1931'de ölümünden 1951'e kadar geçen süre içinde Türk Yahudileri bir Hahambaşı seçmediler. Bu Haham'ın görevleri Bed-Din başkanlarınca yerine getirildi. Hayim Yitzhak Shaki ölüm tarihi olan 1940'a kadar ondan sonra da Rav Rafael David Saban Hahambaşı boşluğunu doldurmaya çalıştı. Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet döneminde Hahambaşılar ve kaymakamları aşağıdadır. 1. Moşe Kapsali 1453-1497 2. Eliyahu Mizrahi 1497-1526 3. Tam Ben Yahya 1526-1542 4. Eliyahu Binyamun Halevi 1400-1542 sonu belli değil. 5. Menahem Behar Şemuel başı belli değil 1575 6. Eliyahu Ben Hayim 1575-1590 7. Yahiyel Basan 1590-1625 8. Yosef Mitrani 1625-1639 9. Yom Tov Ben Yaeş 1639 sonu belli değil. 10. Yom Tov Ben Yakar başı ve sonu belli değil. 11. Hayim Kamhi başı belli değil 1715 12. Yehuda Ben Rey 1715-1727 13. Şemuel Levi 1727 sonu belli değil. 14. Avram Ben Hayim Rosanes başı ve sonu belli değil. 15. Salomon Hayim Alfandari 1757-1774 16. Meir İshaki başı ve sonu belli değil. 17. Eli Palombo 1762 sonu belli değil. 18. Hayim Yakob Ben Yakar Başı sonu belli değil. 19. Avram Levi 1835-1836. 20. Şemuel Hayim 1836-1839. 21. Moshe Fresco 1839-1841. 22. Yakov David Behor 1841-1854. 23. Hayim Cohen 1854-1860. 24. Yakov Avigdor 1860-1863. 25. Yakir Geron 1863-1872. 26. Moshe Levi 1872-1908. 27. Hayim Nahum 1908-1919. 28. Sabetay Levi, başı ve sonu belli değil. 29. İshak Ariel 1919-1920. 30. Hayim Moshe Bekerano 1920-1931. 31. Hayim Yitzhak Shaki 1931-1940. 32. Rafael David Saban 1940-1960. 33. David Asseo 1961'den beri sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk haham başısı seçimi Bakanlar Kurulu'nun 1952'deki kararına istinaden Ocak 1953'te yapıldı. Ve Rafael David Saban Türkiye haham başısı seçildi. Kasım 1960'da Saban'ın vefatı üzerine Ağustos 1961'de yapılan seçimde 55 oyun 42'sini alan David Asseo Türkiye haham başısı seçildi ve İsat törenine Aralık 1961'de Neve Shalom Sinagogu'nda icra edildi. David Asseo, Rodos Rabinik semineri mezundur. Adı geçen seminer İtalyan makamlarınca kapatılmıştı. 1955'te açılan Rabinik seminerinin ilk başkanı da Asseo yapmıştır. Hasköy'de bulunan ve zamanın birçok hahamını yetiştiren seminer 1963'te Karaköy semtine taşınmış ve 1960'lı yılların sonunda kapanmıştır. 1914'te İstanbul'da doğan, geniş bilgi ve derin tahsil sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti haham başısı David Asseo, 1453'te İstanbul haham başısı olan Moshe Kapseli'den beri 33. haham başıdır. Beyoğlu Yemenici Sokak'ta bulunan haham başılık binası, 15 Şubat 1909'da haham başı Hayim Nahum'un yemin töreniyle resmen açıldı. Bekerano'nun ölümünden sonra bina 1935'te onarıldı. Rav Rafael David Saban'ın hahambaşı seçilmesinden sonra bina sadece hahambaşılık makamı olarak kullanılmaya başlandı ve ikametgah için Şişli'de bir daire kiralandı. Aynı olarak hahambaşı Rav David Asseo için de sağlanmıştır. 1992'deki 500. yıl çerçevesinde Türkiye'ye gelecek misafirlere uygun düşmesi açısından aşırı derecede yıpranan hahambaşılık binası, sağlanan izinler ve mali kaynakların yanı sıra bazı hayırsever kişilerin büyük özveri içeren çalışmasıyla nihayet mükemmel bir revizyondan geçirilerek güncel şartlarına cevap verecek olanaklarla mücehhez olarak 1993'te yeniden hizmete açılmıştır. Hahambaşı'ya görüşlerine yancı olan kurullar şunlardır. 1. Beddin. En yüksek dini kurul olup bütün dini konuların tartışıldığı ve karara bağlandığı bir kuruldur. Asgari 4 kişiden oluşur. Halen hahambaşı dahil 5 kişiden meydana gelir. 2. Müşavirler. Dini olmayan konularda hahambaşıya yardımcı olan 50 kadar fahri çalışan kişiden oluşur. Cemaati ve hahambaşıyla ilgilendiren tüm prensip kararlarını almaya yetkilidir. Hahambaşı laik konularda kendisine müşavirlik yapacak bu kişileri bizzat atar. 3. Yürütme kurulu. Hahambaşının ve cemaatin günlük işlerini yürüten 15 kadar fahri müşavirine oluşur. 4. Temsilciler. Cemaatin tüm kurum ve vakıflarda görev alan başkan veya temsilcilerinden oluşur. Her konuda fikir beyan eder ancak bir karar yetkisi yoktur. Talmud Tora. İlk ve orta öğretim çağındaki gençlere Tora hakkında dini bilgi veren ve Yahudi cemaatin en eski ve temel hizmetlerinden biridir. Bu kapsamdaki çalışmalara katılan gençler kışın Şişli, Caddebostan ve Ortaköy, yazın da Büyükada sinagoglarından yararlanırlar. Hahambaşılık faaliyetlerine fahri olarak katkıda bulunan kişilerin 1995'ten itibaren hahambaşılıktaki organizasyonda bazı değişiklikler yapılmıştır. Hahambaşılık, Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfı tarafının bünyesinde faaliyet göstermektedir. Bu vakfın yönetim kurulu üyelerinin seçimine ve adaylarına 20 yaşından gün almış tüm Yahudileri seçmen ve aday olarak katılabilirler. Son yılların cemaat başkanları şöyle sıralanabilir. 1936-1937 yılları arasında Marcel Franco, 1944-1950 yılları arasında Henri Sariano, 1951-1952 yılları arasında Dr. Samuel Abravaya Marmaralı, 1953 yılında Isaac Altabev, 1954-1955 yılları arasında Marco Nasi, 1956-1961 yılları arasında Dr. Harun Çiprut, 1962'de Pepo Eskanazi, 1963-1974 yılları arasında İsrail Menashe, 1975-1990 yılları arasında Avukat Jacques Wiesit, 1991-1992 yılları arasında Profesör Doktor Selim Kaneti, 1993-1997 yılları arasında Bensiyon Pinto, 1998'den itibaren Cemaat Başkanı Avukat Rıfat Saban'dır. C. İstanbul Sinagogları ve Yahudi Semtleri. C1. Balat. Ahrida ve Yanbol gibi ünlü sinagoglar Balat semtindedir. Balat, bu yüzyılın başında 10 bin Yahudinin oturduğu ve 1950'li yıllara kadar çoğunluğunu Yahudilerin oluşturduğu bir semt idi. 15. yüzyılın ortalarında Makedonya'dan, 1492'den itibaren İspanya ve Portekiz'den, 17. yüzyılın başında da Rodos'tan göç eden Yahudi göçmenler buraya yerleştirilmiştir. Bizans Yahudileri olan Romaniyotlar ile İspanya Yahudileri olan Seferatlar başta ayrı yaşamışlar, sonra tek cemaate dönmüşlerdir. Bir ara bölgede 7 dini özerk bölge vardı. Balat'ta 1965'te 640 aile, 1967'de 160 aile, bugün ise düşük gelirli sadece birkaç aile vardır. Ahrida Sinagogu, Makedonya'dan gelenlerin mensup olduğu Ohri kasabasından adını almış olup 550 yıldan beri hizmet vermektedir. Ancak muhtelif restorasyonlarda değişik görünümler almış, en son 500. yıl vakfı tarafından restore edilerek 1694 yılında binanın sahip olduğu mimari tarzda düzenlenmiş ve 1992'de tekrar hizmete açılmıştır. Bu sinagogda her yıl geleneksel Purim kutlamaları yapılır. 18 Mayıs 1877'de Osmanlı ordusunun zaferi için Ahrida'da dua töreni düzenlenmiştir. Sinagogun en ilgi çekici yanı bir gemi provasını andıran tevasıdır. Balat'ta faaliyette bulunan diğer bir sinagog, Bulgaristan'ın Yanbol kasabasından Balat'a göç eden Yahudilerin kurduğu Yanbol Sinagogu, Bizans döneminden beri mevcuttur. Çeşitli yüzyıllarda restorasyona tabi tutulmuştur. Balat'ta artık hizmette olmayan sinagoglar arasında 1975'te çatısı çökünce terk edilen Selaniko, Kal Kadoş Eliyahu, 1992'de kalıntıları yok eden meşhur Kasturiya, Çana, 1987'de korumaya alınan İstipol vesaire yer alır. Ayrıca 1985'te Haliç Çevre Düzenlemesi Programı dahilinde yıkılan tarihi Unkapanı Sinagogu'nun yani Cibali'nin zikretmekte gerekmektedir. C2. Sirkeci. Yahudiler 9. yüzyıldan beri günümüzün Sirkeci bölgesini bulmaktaydılar. 19. yüzyılın sonlarına kurulan Sirkeci Bet Avraham Sinagogu, Sirkeci Garı'nın arkasına yer alır. Resmi açılışı, işgal yıllarında Osmanlı makamlarını onurlandıran bir törenle açıldı. Göçler nedeniyle çevresindeki esnafın gayretleri çerçevesinde ayakta duran Sirkeci Bet Avraham Sinagogu'nda 1989 yılından beri Lag Baomer kutlanır. Çorapçıhan İbadethanesi yani Kal Kadoş Çorapçıhan Sinagogu. Mahmut Paşa Caddesi'ndeki tarihi Çorapçıhan'da 1880'lerde göçmen Rus Yahudileri tarafından Sultanhamam yöresinde ikamet edenlere ve çalışan esnafa hizmet vermek için Conte Camondo'nun maddi desteğiyle kuruldu. En son 1985'te restore edilen sinagog 50 kişi kapasitelidir. Bakırköy İbadethanesi 19. yüzyıl sonlarında Bakırköy Cumhuriyet Caddesi açıldı. Yeşilyurt ve Yeşilköy semtlerine yerleşenlerle son yıllarda faaliyetini sürdürebilmektedir. C3 Adalar. Büyükada Heset Le Avraham Sinagogu. Adı arsasını bahşeden Avraham Aslan Efendi freskonun onurlandırması amacıyla Avram'ın iyiliği anlamına gelir. Sinagog 1 Eylül 1904 günü büyük bir tören açıldı. Heybeliada Sinagogu 1940'larda artan yazlıkçı nüfusun evlerde karşıladıkları dinsel ihtiyaçların bir ibadethanede sağlanması amacıyla 1956'da Hahambaşı Rafael Saba'nın işrakiyle açıldı. Burgazada İbadethanesi 1981'de artan yazlıkçı nüfus nedeniyle verilen dilekçelerin kabulünün ardından yaz mevsimi için kullanılmak kaydıyla açıldı. C4 Kadıköy Sahili. Haydarpaşa Hemdat İsrail Sinagogu 1880'lerin Yel Değirmeni yöresindeki 200 kadar Yahudi ailenin gereksinimi için bir sinagog arsası satın alımı girişimi Rumlar tarafından şiddet yoluyla engellendiyse de Sultan II. Abdülhamid'in askeri koruması ile 1899'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin Hahambaşı Moshe Levi'nin ve büyük bir topluluğunda bulunduğu görkemli bir törenle hizmet açıldı. Adı İsrailoğullarının şefkati anlamına gelir. Bu vesileyle Hamid köküyle Sultan Hamid'e minnettarlık hissi belirtilmiştir. Halkın bağışlarına bir yıl sonra Baron Edmond de Rothschild de katıldı. Tu Bişvat bayramı her yıl Hemdat İsrail sinagogunda kutlanır. Cadde Bosan İbadethanesi 1961 Nisan'ında müracaatın üzerine Göztepe Taşmet sokakta toplu ayin açıldı. C5 Boğaziçi'nin Anadolu yakası. Üsküdar, Dağ Hamamı, Bağlarbaşı, Kuzguncuk, Selamsız ve Beykoz'da bulunan yerleşim bölgeleri 1625 yılında Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine yer almaya başlar. 1700'lerin başlarında Yahudilerin Dağ Hamamı'nda mezarlık ve sinagogları vardır. En yoğun olduğu Kuzguncuk'ta 1992'de 20 kadar aile vardı. Ayrım sonu. Sayfa 240.